Güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü, işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve ben Sezin Zor, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün güne bakanda ilk olarak herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemiz var. Acil durum dendiğinde herkesin aklında beliren bazı durumlar var. Özellikle doğal afetler konusu akla ilk gelenlerden. Peki iş sağlığı ve güvenliği açısından ele aldığımızda acil durumları nasıl tanımlıyoruz? İş sağlığı ve güvenliği uzmanı Yusuf Ziya Bolat aktaracak programımızın ilk dakikalarında bizlere. Bakanın ikinci bölümünde Avrupalı Türkler köşemizde İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı Profesör Doktor Can Ünver hocamız telefon hattımızın diğer ucunda olacak. Yurt dışında yaşayan Türkler ve diaspora diplomasisini konuşacağız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor ve programa sizler için seçtiğimiz bir müzikle başlıyoruz.
Uzaklar. Gel gör çıkmaz yollarına saplanmışım ben sana muhtaçım. Dört yanımda uçurumlar perişan. Sana muhtaçım. Dört yanımda uçurumlar perişan. Saplanmışım ben sana muhtacım. Dört yanımda uçurumlar perişan. Sana muhtacım. Dört yanımda uçurumlar perişan.
herkes için iş sağlığı ve güvenliği.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan'da herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemizde yayınımız başladı. Telefon hattımızın diğer ucunda iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Yusuf Ziya Bolat var. Sayın Bolat, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size kolaylıklar diliyoruz. Bugün acil durumları konuşacağız Sayın Bolat'la sevgili dinleyicilerimiz. Konumuza geçmeden önce çok kısa Sayın Bolat'ı tanıyalım. Hemen sonrasında da acil durum nedir diye soralım kendilerine.
Tamamdır. İsmim Yusuf Ziya Bolat. Endüstri Mühendisliği bölümünden mezunum. 2012 yılından bu yana Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nde uzman olarak çalışıyorum. Kısa adıyla İSKÜM olan İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü'nde, genel müdürlüğümüze bağlı olan enstitüde yaklaşık 10 yıldır çalışıyorum. Evliyim ve bir oğlum var.
Allah bağışlasın. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda da. Şimdi acil durumlar dendiğinde çok kısa programın başında ilk aklımıza gelen acil durum olarak doğal afetleri saymıştım ama tabii iş sağlığı ve güvenliği kapsamında değerlendirildiğinde acaba durum nedir? Bizim anladığımız gibi midir? Nasıl tanımlanır? İş yer temelinde acil durumlar hakkında neler söylemek istersiniz?
Tabii acil durumlara geçmeden önce öncelikle genel müdürlüğümüzle TRT'nin iş sağlığı ve güvenliği farkındalığının artırılması için oluşturduğu bu işbirliğinin anlamlı ve değerli olduğunu düşünüyorum. Bunu söyleyerek başlamak istedim.
Çok teşekkür ediyoruz. Biz de aynı düşüncelerdeyiz Sayın Bolat.
Kesinlikle öyle. Bunun ülkemizde bir kültür ve alışkanlık seviyesine gelmesi için yapılan her çalışma önemli. Dolayısıyla şahsım ve kurumum adına sizin nezdinizde ben TRT'ye de teşekkürlerimi sunuyorum.
Biz bunu teşekkür ederiz. Sağ olun. Başlamak eksik istedim. Olmayınız. Buyursunlar.
Acil durumlar konusuna geldiğimizde de günlük yaşamda veya çalışma hayatında istenmeyen birçok durumla karşılaşabilmekteyiz. Bunlardan bazılarının etkileri küçük, bazılarının etkileri ise maalesef insan hayatına mal olacak. Hatta toplu ölümlere yol açacak kadar yüksek boyutta olabiliyor. Evet. En yakın ve en derinden hissettiğimiz bu COVID-19 ulusal ve küresel pandemisi de örnek olarak bu acil durumlara verilebilir. İşte burada da çalışma hayatında acil durumların ne olduğu konusunun belirlenmesi önem arz ediyor. Bakanlığımız tarafından yayımlanan iş yerlerinde acil durumlar hakkında yönetmeliğe göre de bir acil durum tanımı var. O da şu şekilde: iş yerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek veya iş yerini dışarıdan çevre işletmelerden etkileyebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, zehirlenme, salgın hastalık, radyoaktif sızıntı, sabotaj, doğal afetler gibi ivedilikle, bu ifade önemli, ivedilikle müdahale gerektiren olaylar olarak tanımlanıyor. Burada yaptığımız tanımda da görüldüğü üzere muhtemel acil durumlarımız iş yerinin türüne, yaptığı işe, ürettiği ürüne, bulunduğu konuma, coğrafi özelliklerine göre sayılarını artırabileceğimiz, çeşitlendirebileceğimiz birçok hususa göre muhtemel acil durumlarımızın sayısı ve türü değişiyor diyebiliriz.
Evet, doğal afetler de var işin içinde ama aslında o kadar da dar bir alanda düşünmemek lazım. Daha geniş kapsamlı düşünmek lazım anladığımız kadarıyla. Ve ivedilikle sözcüğünün altını çizdiniz. Adı evet. Üzerinde acil bir durum gerçekleştiğinde acaba en çabuk olarak ne yapılabilir? Anladığım kadarıyla bu yönetmeliklerde detaylandırılıyor. Şimdi bir yönetmelikten bahsettiniz, iş yerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik. Bu mevzuattan gelen sorumluluğu muhakkak barındırıyordur. Örneğin işverenler, çalışanlar ya da üçüncü herhangi bir tarafın iş yerinde acil durumla ilgili yükümlülüğü var mıdır?
Tabii muhakkak var. Tüm iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında olduğu gibi iş yerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelikte de hem işverenin hem çalışanın hem de iş yerinde bulunan diğer tarafların sorumlulukları bulunuyor. Ama burada tabii ki öncelikle işverenin sorumluluğu payı büyük. Bundan bahsedebiliriz. İşverenin sorumluluklarına yönetmelikten gelen ifadelere baktığımız zaman burada iş yerine özel muhtemel acil durumları belirlemek, yine bu acil durumlara özgü önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri almak, uygulamak, yine acil durumlarla ilgili ölçüm ve değerlendirmelerin yapılmasını sağlamak, acil durumlara hazırlıkla alakalı çok önemli çalışmalardan biri olan tatbikatların yapılmasını sağlamak, çalışanların iş yerlerinde acil duruma en kısa sürede ve ilk müdahalenin yapılması için acil durum ekibi olarak görevlendirilmesini sağlamak, yine iş yeri dışındaki kuruluşlarla, ulusal acil servislerle irtibatı sağlamak gibi Acil durumlarda kullanılacak yine çalışanlara verilecek kişisel koruyucu donanımların ve müdahale ekipmanlarını temin etmek gibi işverenin birçok sorumluluğu bulunuyor. Tüm bu yürüyen acil durumlara hazırlık sürecinin koordinasyonunu ve yönetimi işverenin sorumluluğunda. Tabii çalışanların da bu konuda yükümlülükleri var mı? Muhakkak var. İşverenin aldığı bu önleyici tedbirlere, sınırlandırıcı tedbirlere uymak, acil durumlarda sorumlulara hemen haber vermek, yine işverenle olay yerine intikal eden ekiplerin talimatlarına uymak, güvenli yere acil durum toplanma noktasına gidildiğinde orada sayıma dahil olmak, yine acil durumlar esnasında kendisinin ve çalışma arkadaşlarının hayatını tehlikeye düşürmemek gibi çalışanların da bu konuda sorumluluklarını sıralayabiliriz.
Evet, sorumluluk olarak bahsettik ama Sayın Bolat, bunlar bir mecburiyet mi? Yani bir zorunluluk mu? Bir yaptırımı var mı örneğin yapılmadığında?
Tabii ki var. Burada İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'ndan gelen yönetmelikler, Avrupa Birliği direktiflerinden uyum çerçevesinde bu kanun ve yönetmelikler yayınlandı. İş Sağlığı Güvenliği profesyonelleri çok daha iyi bilecektir. Bunlar mevzuatla hüküm altına alınan, belli sorumluluklar, yükümlülükler verilen maddeler. Burada yapılması gereken şeyler olduğunda İş Sağlığı Güvenliği ile alakalı rehberlik teftiş başkanlığından müfettişlerce tespit edilmesi halinde gerekli yaptırımlarda uygulanabiliyor. Evet.
Anladım, teşekkür ederim. Şimdi acil durum dendiğinde hemen aklıma benim tabii deprem zamanı evimizde bir acil durum planı yapmamız gerektiğinden hep uzmanlar bahseder. O geldi, evet. Ya da belki bir iş yerindeki bir yangın tatbikatı da yine bir acil durum serüveni olabilir. Bu plan hakkında neler söylersiniz? Örneğin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına göre hazırlanması gereken bir acil durum planı nasıl tanımlanmalı, nasıl olmalı?
Tabii iş yerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelikten bahsetmiştik konuşmamızın, evet, başında. Bu yönetmelikte acil durum tanımı ve işverenin çalışanın sorumluluklarının yanında acil durum planının ne olması gerektiği ve içeriğinde neler olması gerektiği ile alakalı ayrıntılı bilgiler var. Bu iş yerlerinde acil durumlar hakkında yönetmeliğe göre acil durum planının tanımı şu şekilde: İş yerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak İş ve işlemler dahil tüm bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plan olarak tanımlanıyor. Yani işletmemizde herhangi bir acil durum meydana gelmeden yapılacak ve sistematik yaklaşım gereği yapılacak tüm müdahalelerin, hazırlıkların oluşturulduğu bir doküman olarak nitelendirebiliriz. Acil durum planının tabii hazırlanma amaçları çok çeşitlendirilebilir. Bunlardan bazılarından bahsetmek istiyorum izninizle. Büyük çaplı kaza ve yaralanmaları önlemek, İş yerinde ve çevresinde binalarla ekipmanlarda oluşabilecek zararı azaltmak, sadece çalışanlar ve insanlarla alakalı değil, burada binalar ve ekipmanlarla alakalı güvenli çalışma ortamını da sağlamak adına bu çalışma önemli. Toplum ve çevreyi acil durumların etkilerinden korumak ve acil durumların iş yerlerine verdiği maddi manevi zararı en az hasarla atlatarak normal çalışma düzenine en hızlı geçişi sağlamak adına acil durum planını hazırlamamız gerekiyor. Herhangi bir acil durum meydana gelmeden yapılacak bu planlamayla gereken tedbirler belirleniyor ki acil durum esnasında, yani o kaos anında, evet, evet, sistematik bir müdahale ve kaçış planlansın. Tabii bunların yanında şunu da belirtmekte fayda var ki acil durum planı, İş Sağlığı ve Güvenlik profesyonellerimizin de çok iyi bildiği gibi risk değerlendirmesi diye bir doküman daha var bu uygulamalarda. Risk değerlendirmesinin bir çıktısı diyebiliriz. Yani bir alt kümesidir diyebiliriz. Risk değerlendirmesinde muhtemel tehlikeler, iş yerindeki tüm muhtemel tehlikeler, riskler tespit edildikten sonra kontrol önlemleri belirleniyor. Bu önlemlere göre bir çalışma yapılıyor. Bunun sonrasında da risk değerlendirmesine bağlı olarak acil durumlar belirleniyor. Yani risk değerlendirmesi çalışmamızda toplu yaralanma, toplu ölüm ve toplu hasarla alakalı çıkacak çalışmalardan burada işletmemizin muhtemel acil durumlarını belirlememiz gerekiyor. Burada muhtemel acil durumlarımızı belirledikten sonra da yine bu acil durumlara özel önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin belirlendiği, yine müdahale için prosedürlerin ve tahliye planlarının içeren bir acil durum planı hazırlıyoruz. Bu şekilde acil durum planı ile ilgili genel bilgileri vermiş olalım.
Evet, yapılacak iş ve işlemlerle ilgili, özellikle acil durumlarda yapılacak işlerle ilgili bilgilerden bahsettiniz. Şimdi bu acil durum planı içeriğinde iş yeriyle ilgili hangi bilgiler var? Biraz onu konuşalım ve acil durum planı hazırlığı için ne gibi çalışmalar yapılıyor?
Tabii, memnuniyetle. Şimdi başta bahsettiğim iş yerlerinde acil durumlar hakkında yönetmeliğin içeriğinde bir acil durum planında aslında neler olması gerektiği aşama aşama, madde madde belirlenmiş durumda. Bu acil durum planı içerisinde iş yeriyle ilgili hazırlanan muhtemel acil durumlar, bu acil durumlara yönelik önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler, yine üçüncü aşama olarak acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri, acil durum ekiplerinin belirlenmesi, bu bilgileri, iş yerinde tahliye planları, tatbikat formları yer alıyor. Yönetmelikte geçen ifadeler bu şekilde. Hepsini sırayla kısa kısa açıklamak gerekirse şöyle ifade edebilirim. Muhtemel iş yerimizdeki muhtemel acil durumları belirlerken az önce de ifade etmiş olduğum gibi risk değerlendirmesi sonuçları, yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, patlama ihtimali, sabotaj gibi artırabileceğimiz, çeşitlendirebileceğimiz muhtemel acil durumlarımızı listeleyebiliriz. Burada ben mesela kendi iş yerimizden bir örnek vermek isterim. Konuşmamın başında bahsetmiş olduğum İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitümüzde acil durum planı hazırlayan ekipte ben de vardım. Evet. Burada iş yerine özgü acil durumları belirlerken iş yerini ve çevresindeki işletmeleri de göz önünde bulundurulması gerekiyor. Ankara'yı bilenler bilirler. Etimesgut Askeri Havaalanı'nın tam karşısında bizim enstitümüz ve bizim iş yerimizin muhtemel acil durumlardan bir tanesi de uçak düşmesi.
Evet.
Yani buna özel de bir çalışma belirledik. Buradan şuraya varacağım. İş yerindeki acil durumlarımızı belirlerken iş yerinde yapılan işin türü, çevre işletmelerin yaptığı işin niteliği, üretilen ürün gibi vesaire bunlara göre temel almak durumundayız. Diğer bir başlığa baktığımızda da önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin belirlenmesi olarak görüyoruz. Burada önleyici ve sınırlandırıcı tedbirin farkı nedir? Buna bakmak lazım. Acil durum çerçevesinde ele alındığında önleyici tedbir şu: herhangi bir acil durum meydana gelmeden yapılacak çalışmalarda alınacak önlemler bu çalışmaları ifade ediyor önleyici tedbir. Sınırlandırıcı tedbir tarafına baktığımızda da herhangi bir acil durum oluşmasını engelleyemediğimiz durumlarda bu acil durumun etkisinin sınırlandırılacağı tedbirlerin ve yapılacak çalışmalar anlamına geliyor. Acil durum planının birinci aşamasında belirlediğimiz muhtemel acil durumların ikincisinde de önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri her biri için yapmamız, çalışmamız, uygulamamız gerekiyor. Diğer aşamaya, başlığa baktığımız zaman bu da müdahale yöntemleri. İş yerinde, iş yerine özgü belirlenmiş olan her acil durum için ister liste halinde, ister süreç akış şemaları halinde, listeler halinde bu acil duruma nasıl müdahale edildiğinin prosedürünün önceden oluşturulması gerekiyor ki acil durum meydana geldiğinde hem çalışanlar hem işveren hem de acil durum ekipleri o acil durum esnasında ne yapmaları gerektiğini önceden bilsinler bu şekilde. Buna bu aşamalara ek olarak iş yerinde bütün bölüm ve katların tahliye planlarının oluşturulması, çizilmesi gerekiyor. Bu acil durum planında da bunların hepsine yer vermemiz gerekiyor. Tahliye planlarında neler olabilir? Acil çıkış yolları, normal çıkışlar, acil çıkış kapıları, yangın söndürücülerin bulunduğu yerler, ilk yardım malzemelerinin bulunduğu yerler gibi acil durum esnasında önemli yer ve ekipmanların bilgileri bu tahliye planlarında olması gerekiyor. Ayrıca acil durum ekiplerinin ve toplanma noktası bilgisi de yine tahliye planında olması gerekiyor diyebiliriz. Son olarak da şunu ifade edeyim bu sorunuzla ilgili. Eğitimlerini tamamlamış acil durum ekiplerinin de isimleri ve ayrıntılı bilgilerin listesi yine iş yerinde hakim yerlere asabileceğimiz tahliye planlarında olmalı ki herhangi bir acil durum olduğunda acil durum ekiplerine, iş yerindeki görevli kişilere kolayca bu haber verilsin, evet, iletişim evet. Sağlanır.
Peki Sayın Polat, şimdi dedik ki acil durum planı hazırlarken işte o binanın yanında ve çevresinde olan iş yerleri de önemseniyor ya da planlar yine iç plan, mimari plana göre hazırlanıyor dediniz. Şimdi bazen tabii kurum değiştirme durumları da oluyor, yani daha doğrusu kurum bir yerden başka bir yere taşınabiliyor. Dolayısıyla bu tür durumlarda ya da yeni bir binaya taşınabiliyor, başka bir mevkiye taşınabiliyor. Bu gibi durumlarda yine acil durum planında güncellemeler muhakkak yapılıyordur değil mi?
Tabii muhakkak yapılıyor güncellemeler. Zaten bu gibi sizin bahsettiğiniz değişiklikler olmasa dahi acil durum planımız ve tahliye planlarımızla alakalı güncellemeler bahsettiğim yönetmelikte iş yerlerinde acil durumlar hakkında yönetmeliğe göre tehlike sınıfına göre, yani iş yerlerinde tehlike sınıfları var. Tehlikeli, çok tehlikeli ve az tehlikeli. Az tehlikeli işletmelerde 2 yılda bir, çok tehlikeli pardon, çok tehlikeli işletmelerde 2 yılda bir, tehlikeli işletmelerde 4 yılda bir, az tehlikeli işletmelerde de 6 yılda bir. Bunların zaten rutini var.
Evet, aslında risk değerlendirme aradığı raporları da bu rutine göre hazırlanıyor değil mi? Geçen hafta konuşmuştuk.
Evet, kesinlikle öyle. Bu sizin bahsettiğiniz ölçüde herhangi bir iş yerinde yapılanmada, işin yapılmasıyla alakalı olan büyük değişikliklerde, iş yeri değişikliklerinde de bu acil durumların, acil durum planlarının güncellenmesi, tahliye planlarının güncellenmesi gerekiyor.
Evet, muhakkak. Şimdi acil durumlardan bahsettik. Hazırlıkla ilgili bir örnek vermenizi rica edebilir miyiz? Şimdi bu acil durum planında yer alan ve önleme amaçlı olarak yapılacak çalışmalarda neler yapılıyor?
Şimdi iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin üzerinde çalıştığı bu doküman, yani acil durum planı, detaylı bir çalışma ve aşamaları olan bir uygulama. Bu aşamalardan biri de önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler, az önce ifade ettiğim gibi. Bu önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlere bir örnek verebilirim isterseniz. Bu örnekte sizin yayınlarınızı yaptığınız TRT radyo stüdyoları olabilir.
Ha, çok iyi. Harika örnek. Çok merak ediyorum. Stüdyonuzu
görmedim ama tahmin ettiğim kadarıyla yayın yaptığınız yer bolca kablo ve elektrik tesisatına ihtiyaç duyulan birçok ekipmanı içerisinde barındıran bir ortam olduğunu düşünüyorum. Bu iş yeri ortamı için örneğin elektrik yangını acil durumunu ele alalım. Ve bu belirlediğimiz muhtemel acil durum olan elektrik yangını için ne gibi önleyici ve sınırlandırıcı tedbir belirleyebiliriz ki acil durum planımıza bunu bir madde
dahil
olarak
edelim. Koyalım.
Evet. Şimdi elektrik tesisatının düzenli bakımları ve periyodik kontrollerini yaptırmak olası elektrik kaynaklı yangınları önlemede çok önemli çalışmalardan. Bu rutin şekilde bakımların ve periyodik kontrollerin yapılmasıyla birçok yangın önlenebiliyor. Dolayısıyla bu çalışmayı düzenli olarak yaptırıyor olmak, olay meydana gelmeden alınacak tedbirlerden ve bu sizin iş yeriniz için elektrik yangını acil durumu için bir önleyici tedbir sınıfında olabilir ve acil durum planımızda buna yer verebiliriz. Sınırlandırıcı tedbir tarafına geldiğimizde, şimdi dileyelim ki olmasın ama ancak elektrikten kaynaklı iş yerinizde bir yangın çıktı ve bu yangının çıkışı önlenemedi. Burada stüdyonuzda elektrik yangınlarına müdahale edilebilecek türde bir yangın söndürücü bulundurmanızda sınırlandırıcı tedbir oluyor. Mantık şu: herhangi bir acil durum olmasın, elektrik yangınını önleyemedik. Önleyemediğimiz durumda hemen müdahaleyle o acil durumu çok daha büyümeden ve etkileri oluşmadan söndürebiliyorsak, bu da sınırlandırıcı tedbirimiz oluyor. Elektrik, tabii elektrik yangını olmasını önleyemedik ama uygun söndürücüyle, ki bu da piyasada E tipi yangın söndürücü olarak geçiyor, müdahale ederek etkilerini sınırlandırdık ve müdahaleyle söndürdük. Stüdyoda elektrik yangınlarına uygun yangın söndürücü bulundurmak da sınırlandırıcı tedbir oluyor. Böyle bir küçük örnek vermiş
olalım. Evet, çok güzel bir örnek oldu. Yaşayan bir örnek oldu. Benim de aklıma bu yangınla ilgili binanın yapım aşamasında o su gönderme sistemleri, sprinter sistem deniyor yanlış bilmiyorsam ismini. O tür sistemlerin Ringler ya da duman algılama sistemlerinin takılması da herhalde bir sınırlayıcı tedbir olsa gerek, öyle değil mi?
Evet, kesinlikle. Tebrik ediyorum size. Bu konuda gerçekten ben de doğru ifade edebilmiş olduğumu şu an düşündüm. Gayet güzel bir örnek verdim.
Teşekkür ediyorum. Yani Allah korusun, dediğiniz gibi hani bu tür durumlardan her zaman kaçınmak gerekir ve hani olmamasını dileriz ama tabii insanoğlu ne zaman, nerede, neyle karşılaşacağımız belli değil. O yüzden hem önleyici tedbirleri almakta hem de sınırlayıcı tedbirleri yakınımızda bulundurmakta üstümüze düşen görevi de yapmamız gerekiyor. Şimdi tatbikatlara da gelecek olursak onlarla ilgili neler söylersiniz? Ben ilkokulumu hatırlıyorum. Özellikle yangın için böyle büyük harflerle, kırmızıyla yangın diye yazardı. Evet. Yanında böyle 5 tane kova olurdu. Evet. İçinde işte kum olan, su olan ve çocuklara belki o tatbikatı ara ara anlatmak için. Bu tür bir tatbikatın ilkokulda yapıldığını hatırlıyorum. Şimdi acil durumda ne gibi faydaları oluyor bu tür hazırlıkların? Biraz da onları anlatır mısınız?
Tabii şimdi tatbikatlar, bahsettiğiniz gibi acil durum meydana gelmeden yapılan çok büyük bir, önemli bir prova diyebiliriz. Acil durumlara hazırlık konusunda iş yerleri belirledikleri acil durumlar için yılda mevzuata göre en az bir defa, ki bu süre maden işletmelerinde 6 ayda birdir, tatbikat yapmak zorunda. Tatbikatla ilgili olarak da tatbikatın öncesinde ve sonrasında yapılan çalışmalarla ilgili acil durumlara hazırlık açısından var olan eksikliklerin giderilerek bir düzenli, düzeltici ve önleyici faaliyet gerçekleştirilmeli. Yani bu mantıkta bu tatbikatlar yapılmalı. Ayrıca çalışanlar tatbikatlarla acil durumların bir provasını gerçekleştirerek olası bir acil duruma hazırlıklı olacaklardır. Acil durumlara hazırlığın bir uygulaması olarak tatbikat, senaryo belirleme diyebiliriz. Haberli ve habersiz gibi türlerinden oluşabilir. Bunlardan bahsedebiliriz. Eksikliklerin giderilmesi amacıyla tatbikatlarda yine video çekiminin de faydalı olacağını dile getirmek lazım. Bunları da yine raporlayarak, acil durum planında değerlendirip, saklayıp tatbikat raporu olarak bulundurması gerekiyor tüm iş yerlerinin. Tatbikat formunun da kullanılabilecek örneğini iş sağlığı güvenliği profesyonellerimizle işverenlerimiz iş yerlerinde acil durumlar hakkında yönetmeliğin ekinde bulabilirler.
Evet, Sayın Polat, son olarak şunu da soralım. Şimdi acil durum planlarının sürekli güncellendiğinden bahsettiniz. Muhakkak iş yerlerinde acil durumlar hakkındaki yönetmelik de güncelleniyordur. Yakında bir güncelleme gerçekleştiğini biliyoruz. Ne gibi yenilikler geldi bu acil durum mevzuatına? Onları da anlatır mısınız?
Evet, memnuniyetle. İş yerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik ilk olarak Haziran 2013 yılında yayınlanmıştı. Ben de o yönetmeliğin hazırlığında alt komisyonda görev yapmıştım. Son olarak da 2021 yılında, geçtiğimiz yıl Ekim ayında bir revize edildi ve güncel bazı değişiklikler yapılarak revize hali yayınlandı. Burada yönetmelik içeriğinde bazı değişikliklere gidildi. Bunun sebebi de şuydu. Kendi düzenlediğimiz veya davet edildiğimiz konferans, panel, kongre gibi organizasyonlarda iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerimizden ve işverenlerimizden aldığımız dönüşler, bunun haricinde elektronik postayla aldığımız sorular, öneriler gibi geri dönüşler çerçevesinde sahada uygulama zorluğu olan bazı hususlar olduğunu tespit ettik. Örneğin bunlardan bir tanesi şuydu, iş yerinde belirlenecek acil durum ekipleri. Buradaki sorun neydi? Yönetmeliğin eski halinde iş yerinde belirleyeceğimiz, atayacağımız, görevlendireceğimiz 3 adet ekip bulundurulması zorunluydu. Bunlar birincisi yangınla mücadele, ikincisi arama kurtarma tahliyeydi ve üçüncüsü de ilk yardım ekibiydi. Öte yandan şimdi bu iş yerlerinde özellikle yangın konusunda bir mevzuat çalışması, bir yönetmelik daha var. Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik. Binaların yangından korunması hakkında yönetmelikte de belirlenmesi gereken ekipler farklı sayıda ve isimlerdeydi. 4 tane ekip vardı. Bu iki yönetmelikteki ekipler görev konuları itibarıyla aslında aynıydı. Aynı görevi yapıyorlardı ama uygulama noktasında İSG profesyonelleri burada bazı zorluklar yaşıyordu ve çelişkiler yaşıyorlardı. Dolayısıyla iş yerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelikteki ekip sayı ve isimlerini binaların yangından korunması hakkında yönetmelikle aynı oldu ve bu ekip isimleri de şöyle: birincisi söndürme, ikincisi kurtarma, üçüncüsü koruma ve dördüncüsü de ilk yardım ekibi. Yani ekipler artık matbu tek bir formata geldi. Bunun haricinde bahsedebileceğim bir önemli değişiklik de şu: yönetmeliğin ekinde bir acil durum planı formatı kondu. Başlıkların belli olduğu ve içeriğin tam olarak nasıl olacağıyla ilgili bir format verilmesi, sahada uygulanacak ve hazırlanacak acil durum planlarının matbu bir hal almasını sağlaması amaçlandı. Burada birçok işletmeye göre acil durum planı içeriği, formatı çok değişiklik gösteriyordu. Bu amaçla bunu bir matbu hal alması için bir format belirlendi ve eke kondu. Asgari olarak işverenler ve İSG profesyonelleri bu yönetmeliğin ekindeki acil durum planı formatını kullanacak. Bu bahsettiğim değişiklikler haricinde bazı önemli değişiklikler de var. İlgilenenler mevzuat.gov.tr'ye girerek yönetmeliğin güncel halini inceleyebilirler diye.
Evet, Sayın Bala, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, aktardıklarınız için. İnşallah acil durum gerektiren hiçbir durumda karşılaşmayız ama olur da karşılaşırsak sadece tabii iş yerlerinde değil, kendi evlerimizde de uygulayabileceğimiz aslında önemli küçük kurallardan da bahsetmiş oldunuz. Her şeyden önce önleme ve daha sonra sınırlandırma sanıyorum bir acil durumun birincil ve tabii tatbikat birincil yapılması gereken işlemler. Son cümlelerinizi alalım, sonra vurdayalım sizi.
Ben çok teşekkür ediyorum. Bu program vasıtasıyla sizinle acil durum konusunda konuştuğum için çok memnun oldum. Konuşmamızın başında da bahsettiğim gibi iş sağlığı ve güvenliğinin acil durumlar nezdinde tüm iş sağlığı ve güvenliğinin ülkemizde bir davranış bilinci, bir uygulama ve bir zorunluluktan öte bir kültür seviyesine gelmesi için elimizden gelen çalışmaları kurum olarak biz yapıyoruz. Size ve kurumunuza da bu fırsatı bize tanıdığınız için çok teşekkür ediyorum. Kazasız ve acil durumsuz günler diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Size. Aynı dileklerle. Çok sağ olun. Görüşmek dileğiyle kolaylıklar
diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemizde iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Yusuf Ziya Bolat telefon hattımızın diğer ucundaydı. Acil durumlar nedir, nasıl tanımlanır, özellikle iş yeri temelinde acil durumlar hakkında detayları ve değerlendirmeleri aldık. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Güne Bakan şimdi müzikle devam ediyor.
Yazılırken kara yazmış, alın yazımızı yaradan. Güldürmemiş felek bizi, ayrı koymuş bizi yardan. Eğilsem bir su içmeye, su vermez ki çaylar bana. Geçmiş ömür yad ellerde, hançer vurup bağrımıza. Susuz kalmışız çöllerde, tuz basmışlar yaramıza. Yeah.
Avrupalı Türkler.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan'da Avrupalı Türkler köşemizle yayınımız sürüyor. İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı Profesör Doktor Can Ünver hocamız telefon hattımızın diğer ucunda. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz hocam. Biz de size kolaylıklar diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün değerli hocamızla yurt dışında yaşayan Türkler ve diaspora diplomasisini konuşacağız. Evet. Hocam, konumuza geçmeden önce bu diaspora kavramını biraz açıklamanızı rica edebilir miyiz?
Şimdi işte aslında iki kavramdan söz etmek istiyorum. Bir tanesi diaspora, diğeri de diplomasi.
Evet, evet.
Şimdi normal şartlar altında ben özellikle yani araştırmalarımda, yayınlarımda falan bu diaspora kelimesinden, sözcüğünden mümkün olduğunca kaçınıyordum. Fakat giderek yerleşmeye başladı ve bu arada yani dünyada bu konuda yapılan birçok araştırma var. İlk başlardaki araştırmalarla şimdikiler arasında ciddi farklılıklar ortaya çıktı. Yani bakıyorsunuz mesela Avrupa'da 2000'li yılların başından itibaren yapılan bir takım yayınlarda daha ziyade sınır ötesi lik öne çıkıyor. Sınır ötesi yurttaşlık öne çıkıyor. Fakat zaman içerisinde ülkemizde de bu diaspora sözcüğünün kavramını çok benimseyenler oldu. Yani resmi kurumlarda da
çok kullanılıyor,
görüyoruz.
Evet.
Özellikle Yurt Dışı Türkler Başkanlığımız evet. Bu kavramı çok kullanıyor. Şimdi bu kavramların üzerine takılmamak lazım. Esas itibariyle hadise şu. Yani bizim yurt dışında işte milyonlarca insanımız var. Tam sayıyı bilmiyoruz ama 5-6 milyondan aşağı değil. Belki daha fazla. Ondan sonra ve diğer göç veren ülkelere baktığımız vakit bunların da dünyanın çeşitli yerlerine, ülkelerine bazı yerlerde daha yoğun olarak, bazı yerlerde daha az olarak dağılmış şeyleri var. Vatandaşları var, eski yurttaşları var. Orada ortaya çıkmış olan yeni topluluklar var. Yani köken itibariyle işte büyüklerinin, işte büyük babaların, büyük annelerinin ya da atalarının geldiği kültüre sahip çıkan, onların hem devam niteliğinde çok sayıda insanlar var. Bakıyoruz mesela İrlandalılar Amerika Birleşik Devletleri'nde öteden beri çok önemli bir diaspora topluluğu oluşturuyor. Aynı şekilde Museviler malum çok önemli bir grup. Ermeniler, Yunanlılar neyse. Amerika Birleşik Devletleri'nden işte Avustralya'ya gidiyorsunuz, orada da aynı şeyle karşılaşıyorsunuz. Şimdi bu bizim için çok yeni bir kavram, yeni bir olgu belki. 60'tan sonra yani son 60 sene içerisinde yurt dışında bizim kitlesel olarak işte sınır ötesinde yaşayan bizim bir parçamız olan topluluklar, Türk toplulukları ortaya çıktı ve ortaya çıktığından itibaren de aslında biz bunların tabii orada gittikleri ülkelerde sürekli yaşayacakları noktasında da çok hemfikir değildik. Yani aslında ne kabul edenler ne gönderen ülke olarak Türkiye. Yani 80'lerden itibaren, özellikle 80'lerin ortasından itibaren bu yurttaşlarımızın, bu kardeşlerimizin, bu vatandaşlarımızın ister Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını muhafaza etsinler, isterlerse de bu bulundukları ülkenin vatandaşlığını kabul etmiş olsunlar. Bizim bir parçamız olarak oralarda bir önemli bir grup oluşturduğunu görüyoruz. Şimdi Almanya'ya bakıyorsunuz 3-3,5 milyon kişiden söz ediyor. Bu çok ciddi bir rakam. Bazı yerlerde mesela bazı ülkelerde Çinlilerin sayısı çok fazla. Çinlilerin yanılmıyorsam bir 60 milyon falan Çin dışında yaşayan insanları var. Çok ciddi bir rakam tabii ama yani kendi tabii şeye uygun yani kendi nüfusuna da uygun olarak. Ve kendi ülkeleriyle de bu diaspora dediğimiz grupların münasebetleri devam ediyor. Şimdi gelelim diplomasiye. Bunların üzerinden diplomasi yapılabilir mi? Diplomasi nedir yani? Diplomasi şu özellikle yani küreselleşme döneminde artık giderek devlete özgü bir faaliyet alanı olmaktan yavaş yavaş uzaklaştı. Tamamen koptu demek istemiyorum. Yani tabii ki diplomasi devletin işi, devletin yapması gereken bir iş, tamam. Bunda hiç tereddüt yok ama çeşitlendi. Ve şimdi şöyle mesela bakıyoruz, diplomasinin böyle bir ikili diplomasisi var. Çok taraflı düşünen diplomasi var. Bir de şimdi polilateral, çok tarafın da ötesinde çok fazla aktörün katıldığı, yani ülke devletlerin arasında çok taraflılıktan söz edebilirsiniz ama çok aktörün katıldığı, uluslararası kuruluşların katıldığı, sivil toplumun katıldığı, işte mesela Dünya Bankası'nın katıldığı falan filan bir diplomatik ortam ortaya çıktı. Ve bu ortamın içerisinde de diasporaların, yani ille de Türklerden bahsetmiyorum, önemli bir rolü var yani. Hı hı. Bunlar bir katalizatör, bir ne bileyim yani bir arada belki ara bulucu, bir ne bileyim ait oldukları devletin, milletin, kültürün işte yumuşak gücünü yansıtan bir ajan, bir aktör haline gelmiş vaziyetteler. Tabii bunların çok iyi anlaşılıp ve ona göre de kullanılması lazım. Kullanılması derken yani istismar anlamında söylemiyorum. Buna yaklaşımımızı çok daha böyle güncel, çok daha günün koşullarına uygun ve bir yerde zorlayıcı değil, daha çok ikna yöntemleri kullanmak suretiyle, onların daha doğrusu o ikna yöntemlerini içselleştirip kullanmaları suretiyle bir nevi işte yeni düzenin diplomatları haline gelmelerini sağlamak gerekiyor. Yalnız bunu da söylerken biraz peşin hükümde olmamak lazım. Diasporalar homojen yapılar değil. Yani diasporaları da böyle bir blok halinde, mesela yurt dışında yaşayan Türkler dediğimiz zaman bir blok anlaşılıyor ama bunların içerisinde de farklılıklar olabilir. Yani bu farklılıkları da göz önüne almak lazım. Bunlardan dolayı da bir takım tabii ona göre stratejiler geliştirmek lazım. Şimdi bizim Yurt Dışı Türkler Başkanlığımız bu konuda çok hassas ve yani yıllarca aslında ihmal edilen bir alanda ciddi faaliyetler gerçekleştiriyorlar. Benim bir tek çekincem bu kavram üzerinde yoğunlaşıyor. Yani diaspora diyelim mi demeyelim mi falan filan diye çok sempatik gelmiyor bana.
Evet, yabancı.
Diaspora bir de yabancı kökenli falan ve bir de yani ilk ortaya çıkışı da Musevilerle ilgilidir. Yani şimdi bizimkilerin o şekilde diaspora olarak adlandırması doğrusunu isterseniz onu yerine, yani şey açısından da bilimsel olarak da çok tutarlı olmadığı kanaatindeyim. Yani o bakımdan neyse buna takılmamak lazım ama çok ciddi araştırmalara ihtiyaç olduğu kanaatindeyim ben. Yani işi hem kamu diplomasisi açısından hem diplomasi açısından hem işte mümkün olduğu kadar güncel gelişmeleri en iyi şekilde takip ederek, mümkün olduğundan da öte hatta, ona göre bu çağda bu grupların nasıl roller üstlendiklerini yani biraz da şaşırarak göreceğiz. Yani araştırmalardan bunlar çıkacaktır mutlaka. Sadece ekonomik değil, sadece siyasi değil, kültürel değil, birçok anlamda ve insani ilişkiler açısından da, insani yaklaşımlar açısından da bir konvergans, bir yakınsama sağlayacak şekilde onlarla, onlara ilişkin politikaları yönlendirmemiz, hazırlamamız gerekir.
Evet hocam. Evet. Bu arada son dakikalarımıza yavaş yavaş giriyoruz. Şimdi peki şunu sorayım. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız o köprünün bir parçası olduğunun farkındalar mı? Biz ülke olarak bu farkındalığı onlara hissettirebiliyor muyuz?
Şimdi tabii onlar farkındalar esasında. Şimdi yıllar evvel bir makale yazmıştım. Onların sırtına bazı şeyleri yüklerken bizim de dikkatli olmamız lazım. Yani Türkiye'yi tanıma ve tanıtma konusunda mesela bu ilk kuşaklar için falan filan onlardan beklentilerimiz çoktu. Fakat bu belli bir kurumsallıkla aşılacaktır ve o bilincin gelişmesi de mümkün olacaktır. Başka türlü olmaz. Yani şimdi şimdi ben dikkat ediyorum bizim yurt dışındaki vatandaşlar Türkiye'ye alakadar eden, Türkiye'ye karşı dillendirilen birçok konuda, yani aleyhimize birçok konuda çok yakınırlar, rahatsız olurlar. Fakat yani bu rahatsızlığın aslında bir sonucu olması lazım. O da belli örgütlenmeler, belli derlenip toparlanmalar ve buna karşı mücadele etme meselesi. Şimdi mesela şeylerin Amerika'daki Rumların AHEPA diye bir örgütleri var. Tam 100 yıllık. Tam 100 yıllık. Ve 100 yıl içerisinde yaptıklarına baktığınız vakit hayretler içerisinde kalıyorsunuz. Ve yani Türkiye konusunda bütün Amerikan yönetimlerini bugüne kadar o kadar etki altına almışlar. Yani lobicilik yapıyorlar tabii falan filan. Aynı zamanda derlenip toplanıp o şeylerini muhafaza ediyorlar. Tabii çok ilginç şeyler vardır. Mesela Ermeni diasporası ve Ermenistan'ın Türkiye ile olan yakınlaşmasından fevkalade rahatsız oluyor. Çünkü onu bir kimlik meselesi haline getirmiş. Yani o iddia ettikleri şey var ya.
Evet, evet.
Sözde jenosit, sözde soykırım. O olmadığı takdirde birdenbire boşlukta kalıyorlar falan. Şimdi bizim tabii bizim yurt dışındaki vatandaşlarımızla çok daha farklı ilişkiler, çok daha yakın ilişkiler kurmamız iktiza ediyor ve yapılıyor da bu. Yani 1985'ten itibaren başlamış süreçler var. Son yıllarda biraz daha da gelişti.
Evet.
Kurumsal altyapımız müsait yani. Evet, onu söylemek lazım.
Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
Onların
yurt dışında yaşayan değerli Türk vatandaşlarımızın köprü olduklarını ve bunu gerçekten hissettiklerini biliyor olduklarını da hissetmek istiyoruz. Kendilerine de sevgi ve selamlarımızı her zaman gönderiyoruz. Size de çok teşekkür ediyoruz hocam aktardıklarınız için.
Evet, ben de çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum tüm vatandaşlarımıza, tüm dinleyicilerimize. Sağ olun.
Sağ olun hocam. Sevgili dinleyicilerimiz, İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı Profesör Doktor Can Ünver hocamız telefon hattımızın diğer ucundaydı. Avrupalı Türkler köşemizde yurt dışında yaşayan Türklerin ve diaspora diplomasisinin detaylarını konuştu. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle de canlı yayınımızın Güne Bakan'ın sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofon Telefonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşçakalın.